أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, zayıf ve güçsüz durumlarından yararlanılan, masumiyetleri kullanılan kişiler arasında, istismar edilen kişiler arasında elbette çocuklar da bulunmaktadır. Aynı şekilde onlar da kimi zaman fiziksel, psikolojik ve cinsel istismara maruz kalmaktadır. Allah bütün yavrularımızı, evlatlarımızı, torunlarımızı, bütün ümmetin yavrularını böyle kötü, acımasız bir kullanımdan, istismardan muhafaza eylesin. Bunlar için de en çok nefret uyandıranı, iyi ile kötüyü ayıramayacak kadar küçük ve masum olan çocukların, daha kötüsü bebeklerin istismara uğramasıdır. Bunun yanında günümüzde köşe başlarında mendil sattırılan, dilendirilen, araba camı sildirilen, ağır işlerde sigortasız çalıştırılan çocuklar artık neredeyse toplum için tepki gösterilmesi gerekmeyen alışılageldik bir durum haline gelmiştir. Hatta üzülerek ifade etmek gerekir ki zikredilen bu işler başkalarından ziyade çocukların aileleri tarafından yaptırılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsında insana ne kadar değer verildiğini idrak eden Hazreti Osman radıyallahu anh bir hutbesinde kendisini dinleyenleri bu konuda şöyle uyarmıştır. Zanaat bilmeyen cariyeyi para kazanmaya zorlamayın. Siz onu kazanca zorlarsanız namusunu satarak para kazanır. Onu ona zorlamış olursunuz. Küçükleri de küçükçukları da para kazanmaya zorlamayın. Çünkü kazanamazlar, çalışamaz edemezler. Zira küçük çocuk bulamazsa çalar, hırsızlık yapar. Kanaatkar olun ki Allah da sizi başkalarına muhtaç etmesin. Size düşen helal olan yiyeceklere talip olmaktır. Yani işin başından belli. Yani o kişiyi böyle bir kazanca zorladığımız zaman onu da doğru yolları yapamayacağı başından belli olduğuna göre ister istemez orada bir istismar söz konusu, bir yanlış söz konusu olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, toplumda istismar edilen, yani haksız kazanca, menfaate kurban edilen diyelim, İnsanlar sadece kadın ve çocuklardan ibaret değildir. Ucuz iş gücü adına ağır şartlarda az bir ücretle çalıştırılan işçilerin ve hizmetçilerin hakları da ihlal edilebilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde toplumun en zayıf kesimi olan köle ve hizmetçilerin bu konumlarından dolayı istismar edilmelerine hiçbir zaman izin vermemiştir. Zaten Mekke'de Efendimiz Aleyhisselam'ın davetine karşı çıkan insanların en çok onları huzursuz eden hususların başında da o gelmektedir. Ne diyor mesela Ebu Cehil, Ebu Leheb? Diyorlar ki ey Muhammed, biz şimdi efendim senin yanında şu, yani insan değeri vermedikleri isim de veriyorlar. Ben söylemek istemiyorum. Şunlara şunlara beraber mi oturacağız? Veya onlar bizimle beraber mi oturacaklar? Olmaz böyle bir şey. Onlar, sen oturacaksın onlarla beraber otur. Ama biz geldiğimiz zaman onlar kalksın gitsinler. Yani onlar bizimle aynı mecliste, aynı yerde oturmaya hak sahibi değillerdir. Yani öyle bir değere sahip değillerdir diyorlardı. Efendimiz de ısrarla hayır, onlar da sizin gibi insandır. O köleler, o cariyeler, o efendim fakirler sizin gibi insandır. Sizin sahip olduğunuz haklara sahiptirler. Hatta takvaları sebebiyle sizden daha değerli de olabilirler diyordu. Ve Efendimiz Aleyhisselam hiçbir zaman onları yanından uzaklaştırmıyordu. Zaten ayet-i kerimelerde geliyordu. Vasbir nefseke ma'allezine yed'une rabbuhum bil gadati vel aşiyyi yuridune veşe. Sen efendim gece gündüz Rabbin rızasını tahsil için, kazanmak için Allah'ı zikreden, ibadet eden, imanlı o kimseleri asla efendim yanına uzaklaştırma. Gözünü onlardan ayırma. Onların yanında bulunmaya sabret. Dünya menfaati isteyerek sakın onları yanına uzaklaştırma diye böyle açık seçik ayet-i kerimelerde geliyordu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam, şunun altını tekrar çizelim ki, kendi döneminde toplumun en zayıf kesimi olan köle hizmetçilerin bu konumlarından dolayı istismar edilmelerine hiçbir zaman izin vermemiştir. Diyor ki eğer biriniz kölesi varsa ona yediğinden yedirecek, içtiğinden içirecek, efendim giydiğinden giydirecek, ağır yük yüklemeyecek, yapamayacak işler efendim ona teklif etmeyecek. Bu şekilde tamam kölesi olabilir. Böyle olunca sahabe-i kiram dediler ki, yani Efendimizin getirdiği bu prensipler doğrultusunda köle almaktansa köle olmak daha iyi diyorlardı. Yani İslam kölelere, cariyelere öylesine bir hüküm getirdi ki, hukuk getirdi ki, insanlar arasında köle almaktansa köle olmak daha iyi. Çünkü artık kölelerin de bütün hakları aşağı yukarı efendilerin hakları kadar o anlaşılmış oldu. İşte Efendimiz Aleyhisselam yine İşçiye ücretini teri kuramadan önce veriniz buyurarak, işçilerine ücretini vermeyenlerin kıyamet gününde Allah'ı karşılarına alacaklarını haber vermiştir. Sizden biriniz hizmetçisini döveceği zaman hemen Allah'ı hatırlasın da elini çeksin buyurmuş, onlara iyi muamele etmenin geri üzerinde ısrarla durmuştur. Onları zayıflığından dolayı aşağılayıp istismar etmenin ancak cahiliye zihniyetine uygun olabileceğini söylemiş, kişinin hizmetçisine yediğinden yedirmesini, giydiğinden giydirmesini, taşıyamayacağı yükü yüklememesini, yüklediyse de yardımcı olmasını tavsiye etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde toplumda nüfus sahibi olan kimselerin, diğer insanların haklarına tecavüz etmesine de asla müsaade etmemiştir. Gençliğinde zayıfları korumak, onların itibar sahibi kimseler tarafından ezilmesini, istismar edilmesini engellemek maksadıyla kurulan Hilful Fudul, Erdemliler Sözleşmesi ismiyle meşhur anlaşmaya katılmış, peygamber olduktan sonra da bu antlaşmadan övgüyle bahsetmiştir. Hatta yine o cahiliye döneminde çağrıldığım bu Hilful Fudul, Faziletliler Sözleşmesi, böyle bir şeye bugün bile kim beni çağıracak olsa gider ona ortak olurum, ona iştirak ederim diye buyurmuştur sevgili peygamberimiz. Sosyal statüsü ne olursa olsun bütün insanları eşit gören, onların maddi özelliklerine göre değil ancak Allah'a bağlılıklarına ve samimi inançlarına göre üstün tutan İslam dini bu tür istismarların önünü tamamen kapatmıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz, istismara uğrayan bir başka grup ise hayvanlardır. Akıl sahibi insanların dahi istismar edildiği göz önüne alınırsa, hayvanların kolaylıkla menfaat aracı olarak kullanılması şaşılacak bir durum olmasa gerektir. Hayvanların insanların zevklerine alet edilerek dövüştürülmesi veya vahşice öldürülmesi, vücut yapılarına uygun olmayan işlerde, ağır koşullarda ihtiyaçları yeterince gözetilmeden çalıştırılması, hayvan istismarının en çok görülen şekilleridir. Halbuki dinimizde hayvanların yaratılış maksadına uygun kullanılması emredilmiş, onlara merhametli davranarak iyilikle bulunmak faziletli sayılmıştır. açlıktan adeta karnı sırtına yapışmış bir deve gördüğünde sevgili peygamberimiz, bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Binmeye elverişliyken onlara binin, yemeye elverişliyken ise onlara yiyin uyarısını yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanları hapsederek öldürmeyi ve onları canlı hedef yapmayı kesinlikle yasaklamıştır. Yani bakıyor Efendimiz aleyhisselam, iki kişi develerin üstünde karşı karşıya yolda giderken karşılaşmışlar. İkisi devesinin üstünde ve orada durmuşlar ve karşılıklı sohbet yapıyorlar. İşte annen nasıl, baban nasıl, şöyle oldu böyle oldu tarzında onları görünce Efendimiz aleyhisselam müdahale etti. Dedi ki Allah Teala bunları sizin için Efendimiz bir oturak, yani oturup da sohbet yapacağınız bir sedir, bir oturak yapmadı. Bu hayvanları binesiniz diye size verdi. Siz de binersiniz, gideceğiniz yere gidersiniz, sonra inersiniz. Böyle yol ortasında durup da hayvanın üstünü, orasını bir sohbet meclisi yapmak doğru değildir. Ve bu hayvan haklarına saygısızlık, tecavüzdür dedi ve onları uyardı sevgili peygamberimiz. Ve Efendimiz aleyhisselam diyor ki, buyuruyor ki, bir günahkar kadın merhamet göstererek bir susuz köpeğe su verdiği için Allah onun günahlarını affetti ve cennete götürdü. Ama bir diğer kadın ibadeti olmasına rağmen bir kediyi hapsederek ölümüne sebep oldu. Allah da o günah sebebiyle onu cehenneme attı. Buyuruyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, istismara malzeme olan unsurlar müşahhas, somut olabileceği gibi duygular, değerler gibi soyut olgular da olabilir. Günümüzde özellikle insanların merhamet duygularını ve iyi niyetleri kötüye kullanarak haksız kazanç elde eden dilenciler yaygınlaşmıştır. Bu, hepimiz karşılaşıyoruz bunlarla. Evet, zor durumda kalıyoruz. Yani acaba versek mi, vermesek mi, yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz tarzında böyle vicdanımızla baş başa kaldığımız zamanlarda oluyor. Allah rızası için diyerek el açan bu kişiler aynı zamanda insanların samimi inançlarını da istismar etmekte, kendi çıkarlarına Allah'ın ismini alet etmektedirler. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az olsun çok olsun servetine servet katmak için başkalarından dilenen kişiyi kor ateş dilenir diyerek inananları dilencilikten sakındırmıştır. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Estaizu billah ve fi envalihim hakkul lissaili vel mahrum. O müminlerin mallarında, zenginlerin mallarında sailin ve mahrumun hakkı vardır buyuruyor. Sail ihtiyacını dile getiren, muhtacım diyen kişidir. Mahrum da ihtiyaçlıdır ama iffetinden dolayı ihtiyacını dile getiremeyen, muhtacım diyemeyen kimsedir. İkisinin hakkı vardır buyuruluyor. Dolayısıyla dilencileri de hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar olabilir ama ihtiyacı olmadığı halde serveti az veya çok, Efendimizin hadislerde buyurduğu gibi az veya çok servetine servet katmak için böyle ihtiyacı olmadığı halde dilenen kimseler olabilir. Burada yapacağımız iş ferasetimizi kullanmak, aklımızı kullanmak, o dilenen kişinin ahvalini anlamaya çalışmak, sormak belki, ona göre de bir karşılık vermek. Dolayısıyla her dilenen kötüdür diyemeyiz. Gerçekten ihtiyacı olduğu için talepte bulunan insan olabilir. Gerçekten böyle muhtaç olan olabilir. Ama olmadığı halde bunu meslek haline getiren olabilir. Bunu tebrik etmek gerekir. Ama وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ dileneni azarlama ayet-i kerimesi var. Yani Cenab-ı Hak dileneni her kişiye hepsine verin tarzında bir emri yok. Yani isteyene bir hak vardır, mahrum bir hak vardır buyuruyor. Ama her dileneni vereceksin tarzında bir emir de söz konusu değil. Dolayısıyla bu tamam, veririz veya vermeyiz. O bizim bileceğimiz bir şeydir. Ama فَلَا تَنْهَرْ azarlama emri bütün dilenciler için geçerlidir. Hiçbir dilenciyi azarlama hakkımız yoktur. Buradaki bu ince noktaya dikkat etmemiz gerekmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, değerlerin istismarının en ağır şekli dinin ve dini değerlerin kötüye kullanılmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken de vefat ettikten sonra da bizzat kendisini ve onun tebliğ ettiği dini istismar etmeye cüret edenler olmuştur. Söz gelimi, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan ve Hazreti Peygamber'in Hunin Savaşı sonrası kalplerini dine ısındırmak için ganimetlerden yüzerdi ve verdiği kişilerden biri olan Uyeyne bin Hasan, Taif kuşatmasına da katılmıştı. Ancak onun muhasaraya katılmasının ardında farklı bir neden yatmaktaydı. Nitekim Uyeyne arkadaşlarından biriyle konuşurken asıl maksadının Resulullah'a yardım etmek olmadığını, ganimet olarak sakifli bir cariye almak istediğini itiraf etmişti. Yani derdi Allah için bir cihat yapmak, bir sefere katılmak değil, buna katılırsam orada cariyeler olur veya esirler olur, oradan da bir cariye düşer tarzında böyle bir niyetle oraya geldiğini kendisi itiraf ediyor. Uyeyne istismarcılığı huy edinmiş olacak ki Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra Akra bin Habis ile birlikte Hazreti Bekir'den de maddi talepte bulunmuştu. Çünkü kalpleri İslam'a ısındırılmak isteyen kimselere çeşitli hediyeler verilmesini kendisi için kolay kazanç elde etme vasıtası olarak görmüştü. İslam'ın yararı için uygulanan önemli bir dini ve siyasi strateji, yani kalpleri müellefi kulüp, kalpleri İslam'a ısındırmak isteyen kişilere hak verin, onlara bir zekattan verin, biraz hediye verin diye bir ayet-i kerimedeki ifadeyi, bunu sömürü aracı haline getirmişti. Fakat Hazreti Ömer İslam'ın böyle menfaatçı insanlara ihtiyacı olmadığını söyleyerek ikisine de meydan okurcasına karşı çıkmış ve isteklerini reddetmişti. Asıl saadetle yaşanan başka bir hadise, Efendimiz Aleyhisselam'ın görevi istismara yol açabilecek rüşvet niteliğindeki uygulamaların önüne geçme hususundaki hassasiyetini göstermektedir. Tabi buradan da yine bu hadisenin de hepimizin bulunduğumuz yere, mevkiye, makama göre de alacağımız dersler vardır şüphesiz. Öncesinden bu ikazı yapayım, sonra olayı aktardıktan sonra tekrar bir değerlendirme yaparız. Nedir o? Ezd kabilesine mensup İbnül Lütbiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Efendimiz tarafından görevlendirilmişti. Yani ey falan şahıs, şey İbnül Lütbiye, git bu şu Süleymoğullarına gideceksin, onların zekatlarını toplayıp bize getireceksin. Bu vazifeyi ona veren kişi Efendimizin bizzat kendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Toplama işini bitirip geldiğinde bu İbn Lütbiye, zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, ya Resulallah, bunlar ganimetler, zekatlar size aittir, bu da bana hediye edilendir demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten öyleyse sen ana babanın evinde otursaydın da bu hediye sana gelir miydi buyurmuş. Ardından bir hutbe vererek, konuşma yaparak, İnsanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir. Dolayısıyla demek ki böyle bir devlet görevimiz olabilir, bir resmi görevimiz olabilir, bir makam sahibi olabiliriz. Müdür oluruz, ağa oluruz, başı oluruz, bakan oluruz efendim. Fark etmez, o makamın gereği bize diyelim ki tanınan diyelim ki gelen hediyeler, bir kısım menfaatler şunlar bunlar. Oralarda Efendimiz Aleyhisselam şuna dikkat çekiyor. Yani gerçekten hangi şey bizim hakkımız, hangi şey değil, hangisi bize ait, hangisi devlete ait. Buradaki bu ayrımı iyice yapıp orada bir haksızlığa meydan vermemek. Efendimiz Aleyhisselam buradaki önemli uyarısı bu. Diyor ki sen diyor gerçekten öyleyse diyor sen diyor babanın evinde oturduğunda sana bu hediye gelecek mi? Hayır gelmeyecekti. Niçin bunlar sana verildi? Oraya gittin, zekat topladın. Toplarken de o şekilde bu hediyelere sahip olmuş oldun. Dolayısıyla onlar sana ait değil, onlar devlete ait hediyelerdir. Onları senin kullanman doğru değildir. Dolayısıyla burada bize Efendimiz Aleyhisselam bir ölçü veriyor. Bu ölçüye göre bulunduğumuz makamda, mevkide hangi şey kendimizin hakkı, hangi şey değil, hangi şey orada bulunduğumuz için geldi, hangi şey şahsımıza geldi, bunların güzelce ayrımını yapmamız lazım. Kıyamet günü karşımıza bir altını kalkamayacağımız bir hesap olarak gelmemesi için dikkat göstermemiz lazım. Efendimiz uyarısı bunu bize öğretmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, din istismarının bir başka şekli de bir takım ibadet, hüküm ve uygulamaların kötüye kullanılma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Mesela hulle, 3 talakla boşanmış bir kadının dinen meşru bir şekilde eski eşine dönebilmesi için düzenlenen gayri ahlaki bir çözüm yolu hileli bir evliliktir. Burada yani bir adam hanımını boşadığı zaman, 3 talakla bayıntıyla boşadığı zaman o hanımla bir daha evlenebilmesi için o boşanmış olan kadının bir başka erkekle sahih bir nikahla evlenmesi, onunla birlikte olması, beraber olması, aile hayatı yaşaması, o kişinin de yine tabii doğal olarak o kadını boşanması, ondan boşandıktan sonra ilk eşine bu hanım helal olabilir. Bu ayette sabittir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde ayette sabittir. Ama buradaki efendim şey, hulle dediğimiz hilekarlık, o boşanmış kadının birisiyle beraber olmaksızın sadece görüntüde böyle kağıt üzerinde bir nikah yapıp anlaşmalı boşanma diyelim, boşayıp tekrar ilk eşine helal kılınmasıyla alakalı bir sahtekarlık diyelim bu. Allah Resulü ise nikah akdinin suistimal edildiği bu hileli evlilik merasimine taraf olan iki kişiye Allah'ın rahmetinden uzak kılması için beddua etmiştir. Niye? Çünkü Allah'ın açık olan bir hükmü burada ihlal edilmekte ve istismar edilmektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, boşanma hükmünün ve aynı zamanda kadının istismar edildiği diğer bir olay karşısında da sert bir şekilde tepki vermiştir. Kendisine bir adamın hanımını 3 talakla bir defada boşadığı haber verince, ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla mı oynanıyor diye öfkelenerek ayağa kalkmıştır. Din istismarının en kötü ve aynı zamanda en tehlikeli şekli Allah'ın kitabının ve Resulullah Efendimiz'in sözlerinin istismar edilmesidir. Kur'an-ı Kerim Allah'a verdikleri sözü ve yemini az bir karşılığa değişen, okudukları kitaptan sanılsın diye kitabı okurken dillerini eğip büken ve kendi menfaatleri için Tevrat'taki bazı ayetleri görmezden gelen, hatta bilerek tahrif edenlerin din istismarı yaptığını ortaya koymuştur. Ayrıca daha önce kendilerine kitap verenlerin kimi zaman ayetleri keyfi biçimde yorumlayarak asıl manalarından saptırdıklarına, kimi zaman da lafızları değiştirerek kutsal kitapların ilk ve asıl halini bozduklarına dikkat çekmiştir. Allah Teala aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'deki müteşabih ayetleri, yani manası açık olmayan, bir kısmı belki anlaşılabilir ama bazı hiç anlaşılamayan böyle ayet-i kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Hatta sadece manasını Cenab-ı Hakk'ın bildiği, belki Peygamber'in bildirdiği ama bizim bilmemizin mümkün olmadığı da kapalı ayet-i kerimeler vardır. İşte böyle ayetleri fitne çıkarmak ve arzularına göre yorumda bulunmak suretiyle istismar edenlerin olabileceğini ayet-i kerimede bize haber vermektedir. Kur'an'ın müteşabihlerine tabi olanları gördüğünüz zaman onlardan sakınınız. Onlar Allah'ın bu ayette belirttiği kimselerdir buyuran Allah Resulü de inananların ayetleri istismar etmek isteyen kimselere itibar etmemeleri gerektiğini ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıçtan beri titiz bir şekilde yazıya geçirilmiş olması ve Allah Teala'nın onun değişmez ve korunmuş olduğunu vurgulaması, dolayısıyla İslam dünyasında Allah'ın kitabına müdahale söz konusu olmamıştır. Fakat Resulullah'ın uyarısına rağmen onun vefatından sonra İslam tarihi boyunca ortaya çıkan pek çok siyasi ve itikadi grup kendi icraatlarını meşrulaştırmak ve fikirlerini hakim kılmak maksadıyla ayetleri keyfi olarak yorumlayabilmişlerdir. Öyle ki birbirine taban taban zıt olan iki grup düşüncelerine dayanak olan aynı ayeti de gösterebilmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'e göre daha geç kayda geçirilen ve belirli bir hacim sınırı olmayan hadisler ise çok daha fazla istismara uğramıştır. Siyasi ve itikadi fırkaların yanı sıra şahsi çıkar elde etmek isteyen bazı kötü niyetli kimselerle İslam'a zarar vermek isteyen kişi ve gruplar tarafından hadisler uydurulmuş, Allah Resulüne söylemediği sözle isnat maalesef edilmiştir. Daha da ilginç olanı bazı dindar kimselerin dahi insanları iyiliğe teşvik ve günahlardan sakındırma maksadıyla Resulullah'a söylemediği sözleri atfetmekten çekinmeyip hadis uydurmalarıdır. Halbuki yanlış bir davranış olan ondan daha yanlışı düzeltmek dini, dine yasak olan bir şekilde sevdirmeye çalışmak doğru değildir. Yani ayet-i kerime, hadis-i şerifler yani Allah'ın dinini öğretmek, sevdirmek için yeter artar bile yani tutup da yeni bir şey uydurmaya gerek yok aslında. Hangi niyetli olursa olsun Efendimiz Aleyhisselam adına yalan söyleyerek insanları aldatarak hadis uydurmak asla haklı görülemez. Allah Resulü bir hadisinde sözlerini istismar etmek isteyen kimselere şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Hatta bu hadis-i şerifin yani sadece mana değil lafzıyla da mütevatir olduğu, mütevatir olan hadislerin bir bu olduğu alimlerimiz tarafından belirtilmektedir. Buna rağmen İslam tarihinde hadis uydurma faaliyeti uzun yıllar devam etmiş ve uydurulan bu hadislerden bazıları meşhur hadis kaynaklarına da girerek günümüze kadar gelebilmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah'ın kitabını, peygamberini veya dinini çıkarlarına alet etmek isteyenler bugün de yok değildir. Maalesef günümüzde din kisvesi altında, üstelik yaptıklarının yanlış olduğunu bile bile sihir, büyü, fal, üfürükçülük gibi dine aykırı olan her şeyi yapan ve bundan kazanç elde edenler, bilinçsiz insana sömürenler hiç de azımsanmayacak sayıda değildir, çok sayıdadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem para ve şöhret kazanmak maksadıyla dini istismar eden böyle kötü niyetli kimseler hakkında bizleri uyarmıştır. Zira onlar Allah'ın affına ve rahmetine güvenip nasılsa bağışlanacakları düşüncesiyle insanların doğrudan Allah'a yönelmelerini engellemekte, kendilerini aracı olarak göstermekte, halkın samimi inançlarını ve çaresizliklerini sömürdükleri gibi adeta Allah'ın merhametini ve tevbeleri kabul etme vasfını da istismar etmektedirler. İstismar ile para, makam, mevki, şan, şöhret, zevk ve ucuz iş gücü gibi menfaatler elde edilebilir. Halbuki dinimiz kolay ve haksız yoldan kazanç sağlamayı, başkalarının sırtından geçinmeyi asla uygun görmemiştir. Her ne şekilde olursa olsun istismar, samimi ve ihlaslı bir mümine yakışmayacak, sakınılması gereken ahlaksız bir tutumdur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dini dünyaya ait eden insan ne kötüdür, arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür buyurmuştur. Cenab-ı Hak bizi de böyle Efendimiz'in uyardığı bu kötülüklerden muhafaza etsin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.